95.0 Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Bu akşam Soner Tekin'le yayında buluşuyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Everest Yayınları etiketiyle basılan ikinci romanı sevgili Soner'ın Her Şey Dans Ediyorum vesile bilerek yapıyoruz bunu. Soner hoş geldin yayına bir kere daha.
Merhaba Hiksen. Artık bu bir gelenek oldu sanırım. Ben her kitabın ilk söyleşisini Açık Radyo'da seninle yapıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bu böyle sürsün diyorum.
Ne mutlu, ne mutlu bana. Ben de çok teşekkür ediyorum. Roman için her şeyden önce bir okuyucu olarak editör şapkasını takmazdan önce onu da söylemem lazım. Bütün hayat gailesi içerisinde öyle bir nefes oldu ki her şey dans ediyor. Ben sana da arada söylemiştim. Son 80 sayfaya geldiğimde bir durdum. Hayır, bunu bitirmek konusunda o kadar da eminim değildi. Hayatımdan roman çıkacağını, ne yapacağını pek bilemedim açıkçası. Ellerine sağlık demek isterim her şeyden önce. Evet, kapaktan, kapak yazısından ufak bir kopya çekerek başlayayım. Her şey dans ediyor. Zaman gemisinde piknik tüpü üzerinde demlenen çayı, hipnotik pavyon dansını, modern zaman cadılarını, hatta Osman Hamdi Bey ve Led Zeppelin'i bir araya getiren bir fantastik roman. Evet, fantastik roman tabirini de senden alıyorum aslında. Bir video kaydında, bir video mesajında bunu kullanıyorsun. Buradan başlayalım istiyorum. Finale doğru, romanın finaline doğru Tanrıça Hekate şöyle söylüyor: gerçeklerle kıvranmakla gerçeği kavramak bir değildir. Güzelce kıvırmaktır olay. Her şey dans eder. Bu tam da aslında senin fantastiğe başvurmanın sebebine dair böyle güzel bir izahat diye düşünüyorum. Şu soru şu: fantastiğe yaslanmak, hayatımızı saran kasvetlere bir tür deva üretmek için bir araç mıydı senin için? Zira aynı video mesajda romanı yazma sahiplerinden biri olarak ruhu ve rengi korumak gibi bir tabir de kullanıyorsun. Evet, nasıl beslendin fantastik kurgudan? Nasıl besledi seni?
Ya ben okur olarak da fantastik edebiyattan, fantastik kurgulardan çok besleniyorum. Bana ilham veriyor. Hem dediğin gibi böyle karanlık ülkemizin, dünyamızın zorlukları, gerçeklikleriyle onlardan bir kaçış sağladı şüphesiz. Ama onun dışında da yazara tabii farklı bir özgürlük veren bir alan, çok oyuncu bir alan. Ve ben biraz daha nasıl diyeyim, böyle işte acılar edebiyatı değil de biraz daha neşeli bir edebiyat okumayı seviyorum. Bir Tom Robbins fanı olarak. Dolayısıyla yazarken de böyle hem hayal gücünü tetikleyecek hem de insana biraz neşeli, pozitif bir dünya yaratabilecek alanlara girmeye çalışıyorum. Fantastik konularda bunları sağlıyor bana.
Farklı alanlarda aslında hareket imkanını kolaylaştırıyor diyebiliriz belki kısaca.
Evet, kesinlikle öyle.
Peki, ağır gibi gelecek kulağa bir soru var. Bu da bir adeti bu söyleşilerin aslında. Pek kendimi men etmiyorum sana tırnak içinde ağır sorular sormaktan. Roman konusunda biraz konuşmak istiyorum. Şöyle düşünüyorum. Yani roman formunun kanonize olmadan ya da gelenekleşmeden önceki ilk örneklerini hatırlatıyor bana bu ikinci romanın. Aklıma mesela çok kaynaklardan Tristram Shandy'ler vesaire geliyor. Orada da işte farklı anlatıların yan yana gelişi, birbirine böyle komşuluk ettiği, hatta yön verdiği bir anlatı var. Mizah da oldukça kuvvetli bu kanonize olmayan romanlar civarında. Evet, sen kendini mesela bu ilk örnek romanlara yakın buluyor musun? Mesela biz bir ortak dostumuz olan Ostecimen'le konuşurken yazını dans eden yazı tabirini kullandı. Bedenli bir dil olduğunu, bedenli bir yazar olduğunu söylemişti senin. Bu da aslında romandan 20. yüzyılda beklenen o ciddiyete de böyle bir şey var sanki. Mukavemet de var gibi geliyor. Nasıl konumluyorsun sen kendi fantastik romanını?
Ciddiyete bir mukavemet gösterdiğim kesin. Ben hani mizah çok çok çok seviyorum ve de bence zaten mizah direnmenin en güzel yollarından da biri ve kendine eleştirel bakabilmenin, sevdiğin ama zorlandığın kişileri, kurumları, olayları değerlendirip onu canlandırmanın da en güzel yollarından biri mizah. Dolayısıyla evet, ciddiyete direniyorum. Anlatı olarak da belki biraz daha nasıl diyeyim, çok böyle postmodern bir tavrım olmamasının sebeplerinden biri de ben okur dostu kitapları, romanları seviyorum. Çok fazla böyle flashbackler vesaire, hani böyle kurgu oyunlarından ziyade biraz daha düz kurguları seviyorum. Da böyle okuru elinden tutup onu bir maceranın sonuna kadar merakla, heyecanla götürebilen kitaplar okumayı seviyorum. Dolayısıyla da böyle bir şey yaratmaya çalışıyorum. Biraz da aslında bu sinema diline de benziyor ister istemez. Ve de görsel bir tarafı da var. Ama Oğuz'un tespiti özellikle bu kitap için tabii ki çok çok hoşuma gitti. Hem bedenlerin, hem dilin, hem kurgunun dans etmesini istedim. İnsanların ruhunu da biraz dans ettirecek bir kitap yazmak istedim. Umarım olmuştur bu şekilde.
Evet, okurlara bakalım o yargıyı. Ben tamamen katılıyor olsam da o kadar da yönlendirmeyeyim. Biraz tarafsız olmaya çalışırken zorlandığım bir söyleşi olduğunu da teslim etmek lazım. Şimdi şey dedin, okurlar için de okulların elinden tutmak lazım dedin. Bir sonraki soru da şöyleydi. Yani aslında senin bu romanı kaleme alırken kaynaklarını da bir konuşmak istiyorum. Tabii ki Hekate'ye muhakkak geleceğiz. Ardından gelecek soru da bununla ilgili ama biraz böyle sektörel bir şey konuşalım. Söyleşinin bu ilk bölümünde ilerlerken yayıncılık dünyasında bu yeni bir trend, yeni bir şey var, etiket var. Upmarket ismini diye bir tabir aslında bu. Yani şöyle, tam da senin dediğin gibi kurguda belki böyle taklalar attırmayan, şöyle söyleyeyim, şöyle bir not aldım kendime. Kendi sesini ve sözünü fazlaca ciddiye alıp kendi kendini türetmeye bakan, belki yüksek, belki fazlaca edebi denebilecek bir roman üstü bu var. 20. yüzyılda da çok baskın. Bunun karşısında da işte çıtır ya da eğlendirici diyebileceğimiz bir türde yazım var. İşte bu yeni upmarket eğlendirici vasıftan vazgeçmiyor ama yazıda ustalıktan da vazgeçmiyor. Kendi üslubunu üreten ürünler için bulunmuş bir tabirmiş. Oldukça heyecan verici aslında. Önemli bir jest olduğunu düşünüyorum. Zira hibrit bir üsluptan bahsediyoruz. Ben senin romanını bu upmarket'a yerleştirecek olsam bana ne derdin acaba?
Upmarket terimini de ilk kez senden duyuyorum ama kendime yakın buldum. Ben hani hiçbir zaman böyle ciddi ve böyle ah işte ulu bir yazar tarafından yazılmış yüce kitaplar ve çok işte ağır ciddi bir edebiyat falan, böyle bir kanala hiçbir zaman öykünmedim. Ama ya dediğim gibi iyi kurgu önemli bir şey benim için. Üzerinde uğraştığım bir şey. Kurgunun ön planda olduğu kitaplarında işte çıtır çerez aman falan diye aşağılanmasına da çok çok karşıyım. Ben bir orta yol olabileceğini düşünüyorum. İnsanı ezmeyen böyle bir yazar egosu veya sürekli böyle bir insanın zihninde dönüp dolanan fikirleri birilerinin üstüne boşalttığı türde bir böyle bir ağır edebiyat olmayan ama kurgusuyla da dediğim gibi okuru elinden tutup bir yere götürebilen, hani orta yollar, dediğim gibi hibrit türler olabileceğine, olması gerektiğine inanıyorum. O yüzden de kendime yakın buldum bu terimi.
Evet.
Neden olmasın?
Ne güzel. Ben burada yine Oğuz'a da selam ediyorum. Bu tartışmayı onunla yapmıştık zamanında. Şimdi o zaman her şey dans ediyor. Biraz daha şey yapalım, içine girmeye başlayalım ve kaynaklarını konuşalım istiyorum. Hibrit de demişken, bir yandan az evvel sen hani sinematik üslupla bağından bahsettin. Kitap aynı zamanda çok müzikli bir kitap. Oldukça insanı etkiliyor bu kısmı da söylemem lazım. Hayatla bağını da çok kuvvetlendiriyor yazının. Bunları konuşuruz ama romanın böyle esas meselelerine değmek için biraz Hekate'yi konuşalım istiyorum. Senin romandaki kadın figürlerin diyelim oluşturduğu temel bir tarif var. Ve bunun da kaynağında Hekate var. Kimdi Hekate? Neydim diyeyim ya da nasıl faydalandığını merak ediyorum Hekate figüründen. Buradan da belki işte cadılık ve pole direkt dansıyla bağı konuşabiliriz. Sen Ne zaman müşerref oldun Hekate ile ilk?
Ben bu kitabı yazmaya başladım da, daha doğrusu planladığım süreçte kitabın içindeki Paul Stüdyosu'ndaki kadınların bir cadı klanı olacağına karar vermiştim. Ve onların hani tapacağı, daha doğrusu böyle işte onların inandıkları, peşine düştükleri bir tanrıça figürü arıyordum. Aklımda başka isimler de vardı. Şahmaran vardı mesela. Böyle hem Anadolu bağı olsun, hem de sadece Anadolu'yla da sınırlı kalmayan bir figür olsun, dişil bir figür, güçlü bir figür ararken, o sıralar hep böyle karşıma Hekate ile ilgili şeyler çıkmaya başladı, tuhaf tesadüfler şeklinde. Ve de Bodrum'a taşındığımız dönemde Hekate'nin burada yatağında bir tapınağı olduğunu ve Karya bölgesinin tanrıçasını olduğunu öğrendiğimde iyice heyecanlandım. Sembolleri zaten çok hoşuma gidiyordu. İşte bir anahtar sembolü var. Bir de üçlü ay, böyle ortada bir dolunay var. İki tarafta da iki farklı tarafa bakan hilal. Bu üçlü ay kadının aslında üç evresini sembolize ediyor. Genç kız, anne ve koca karı. Yani o gençlik enerjisi ve heyecanı ve o orta yaş dönemine denk gelen annelik, bu illa hani doğurmak anlamına da gelmiyor tabii ki, annelik etmek için doğurmak da gerekmiyor. İnsanın kendine ya da başkalarına annelik ettiği bir yaş dönümü. Ve sonrasında da koca karı da kadının bilgelik çağı, yaşlılık çağını temsil ediyor. Ve de Hekate aslında Olimpos tanrılarından daha eski, yani Yunan panteonundan önceki tanrılardan bir tanesi, bir tanrıça. Ama bir şekilde Yunan panteonu ve Olimpos tanrıları arasında da yer almış. Yani tam olarak silinememiş. Çok güçlü, enteresan bir karakter. Biraz cadılıkla bağdaştırılıyor. Daha böyle hani biraz sert tavırlı tanrıçalardan diyeyim. Daha doğrusu gizemli, ama bu da belki çok eski ana tanrıça kültüne kadar dayandığını düşünüyorum köklerinin. Böyle bir figür bu kitap içinde tabii şeydi, yani birebir karşıladı aradığım her şeyi. Böylece Hekate ile uzun bir yolculuğa çıkmış olduk.
Genç kız, anne ve koca karı. Bunu baba, oğul ve kutsal ruh yerine diye de konumluyorsun hatta. Evet, bu yeniden tanımlama ihtiyacı nereden hasıl oluyor? Aklıma böyle bir soru geliyor. Bir de bir yandan şöyle bir şey var. Cadılık, İngilizce tabiriyle reclaimed edildin son dönemde. Sen nasıl görüyorsun bu cadılığın yeniden doğuşunu? Neyi temsil ediliyor cadılık ya da koca karılık?
Cadılık bence ya, yani gerçekten çok böyle kalbime dokunan bir kavram. Çünkü bir insan, bir kadın hani bitkilerle şifa pratikleri yapıyorsa, cadı olarak adlandırılmış veya işte ruhsal bir takım spiritüel şamanik pratikleri var, varsa cadı olarak adlandırılmış. Yani kadınların yapmaması istenen her şey, bunu işte tıptan efendim dini liderliğe, şuna buna, kadınların yapması istenmeyen her şey cadılık olarak tanımlanmış. Dolayısıyla kadına yasak olan şeyleri biraz temsil ediyor bence cadılık. O yüzden de çok çok değerli ve evet, bu geri alınıyor. Hem klasik dinlerin ötesinde bir spiritüellik arayışını ve daha pek çok şekilde kadının gücünü geri almasını temsil eden bir metafor oldu cadılık. Ve dolayısıyla popüler kültürde çok fazla rastlıyoruz zaten. İnsanları heyecanlandırdığını düşünüyorum ki neo cadılık eğilimleri de, işte Wicca'sı, şusu busu, ben üniversitedeyken de vardı bunlar. Şimdi tekrar canlandıklarını görüyoruz. Ve de insanlar bazı işte bildiğimiz maneviyat yollarından kaçarken kendi yeni ama bir yandan da pagan köklerine daha yakın manevi pratikler geliştiriyorlar. Buna da şahit oluyoruz.
Romanda cadılıkla direkt dansı, pole dansı yan yana getiriyorsun. Bunu da bir kere daha vurgulayalım. Az evvel sen geçirdin andın bu ilişkiyi ama bunu da kıymetli buluyorum. Zira senin baktığın yerden pole dance, ki buna dair çok manifestif tiratlar da var. Her şey dans ediyor içerisinde. Şimdi cadılık da yan yana gelince ve Ankara'daki tırnak içinde pavyon çalışanı Ebru'nun post feminizmini akla getiriyor. Yani dediğin gibi bir tür yeniden canlanmam, bir yenilik hali, neo durum var, post durum var. Roman aslında kendini, yine video mesajını çok andım ama orada da hani mağdur olarak kadın tarifinden uzaklaştırarak farklı kadın profilleri aracılığıyla bir önermeye çıkarken aslında feminizmin de bir adım ötesine geçmek gibi bir iddiaya sanki bu cadılığa da yaslanarak varabiliyormuş gibi geliyor. Bu benim yorumum oldu tabii ama sen post feminizmi sularını nasıl görüyorsun? Ne kadar yakın görüyorsun kendini?
Ben çok ilham verici buluyorum postfeminist damarları ve onların ilerledikleri yolu. Çünkü biraz ezberlerin dışına çıkabiliyor yeni nesil. Ve dediğim gibi bu işte hem pole dance aracılığıyla olsun, cadılık aracılığıyla olsun bir reclaiming, yani kadının gücünü, bedenini, iktidarını geri alması üzerine. Şimdi mesela insanlar şikayet ediyorlar. Ay gene mi işte kadın başrollü dizi falan. Ya biz yani 100 yıldır falan erkek başrollerin erkek bakış açısından yazılmış şeylerini izlerken o kadar da şikayet etmedik. Yani bir müsaade edin diye düşünüyorum. Dolayısıyla yeni anlatılar da bu yönde olacak. Ve de post feminist yaklaşımlarda bu dediğin geri alma hareketinden kaynaklanan bir karşı çıkma, yani klasik feminist tavır daha karşı çıkma üzerineydi. Bu post feminist yaklaşım ise geri alma üzerine. Dolayısıyla aslında klasik yaklaşımda biraz gene eril, nasıl diyeyim, eril diyalektiğin içinde kalıyor. Oysa post feminist damarda bence biraz daha kendine de eril bakış dışında içeriden bir bakış geliştirme söz konusu, ki olması gereken de bu bence.
Evet, çok teşekkürler. Evet, Soner Tekin'le beraber hatırlatayım. Radyolarını yeni açanlar için Her Şey Dans Ediyor romanı vesilesiyle buluştuk. Bu içeriye bakıştan devam edelim. Bir sonraki soru da aslında romanın mevsimlerle ilişkisine dairdi. Mevsim döngüleriyle ilişkisi. Yani ben şu an romanı konuşmak için bu kaydı 4 Nisan'da yapıyoruz. Çok doğru bir zamanda olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü romanı bitirince tam da bu sularda bir yerde bitiyor roman aslında. Yani bahara geçiş, Hıdrellez civarı bir yerde. O yüzden sanki romanı da devam ettiriyormuşuz gibi geliyor bu sohbette. Ama bir yandan da tabii şunu da söyleyelim. Yani anlatın sonbahar sularında başlıyor. Kışta epey bir demleniyor, harlanıyor. Baharda da işte sonucuna ulaşıyor. Sen kurguda bu dünyanın mevsim döngülerinden faydalandın mı? Yoksa bu benim kendi vehmim mi oluyor? Onu bir sormak isterim ama.
Yok yok, çok doğru bir tespit, kesinlikle öyle. Şimdi burada bir cadı klanı söz konusu olduğu için onların pagan takvimini takip etmeleri fikrine dayandım ben de ve buna göre oluşturdum. Ama aslında ilk kitabımda da hani belli bir kronoloji izlerken mevsimleri tabii ki takip etmiştim. Fakat bunda daha da ön planda oldu. Üstelik de işte dediğim gibi Hıdrellez'di efendim, Ostara'ydı, şuydu buydu, kış gün dönümü, yaz gün dönümü, bu tarihli takip eden bir kitle olduğu için kitapta ben de onların takvimine uydum, biraz pagan takvimine göre ilerledim.
Peki sonra o zaman şöyle bir soruyu formüle etmeye çalışacağım. İlk romanla bu ikinci roman arasındaki zamanını düşünüyorum. Senin hayatta geçirdiğin zamanı düşünüyorum. Yani kitapta senin gerçek hayatından önemli kaynaklarından da besleniyor. Mesela Paul Eitman'ın olduğunu zaten biyografinde de yazıyor. Sualtı dalışla da ilişkin daha gerilerden de dayanıyor şüphesiz. Bu iki roman arasındaki senin dönüşümün ne dair? Yani sırf yazar olarak da değil aslında bu. Bir sual var hakkında. Şöyle, ilk romanda daha seyrek olan ama bu romanda kendini iyice hissettiren bir yaşama sanatına dair de dersler var demem lazım. Yani bir yandan evet romanı konuştuk vesaire, fakat hani özellikle doğu kaynaklı bilgeliklerle de ilişkin oldukça kuvvetli. Roman belli yerlerde bu ilk romanda olmayan momente iyice sarılıyor. Nasıl ortaya çıktı bu hayata dair konuşma? Okurunu bu arada neredeyse self-help diyebileceğimiz kadar yönlendirici olma durumu. Bir bunu sormak istiyorum. Bir de burada bir risk var aslında. Didaktik olma riski var. Sen bunu nasıl tasarladın? Nasıl çevresinden döndün? Nasıl egzersizler oldu? Onu sormak isterim aslında. Yani ne noktada sona çıkıp da okurun hakikaten hayata dair derin gözlemlerini de anlatının bir an üstüne çıkıp vermeye karar verdi.
Aslında bu ilk kitapta da olan bir şey. Yani ama tabii ki hiçbir zaman didaktik olmak istemiyorum. İşte hayatı çözmüş bir insan gibi görmüyorum kendimi. Öyle bir insan olabileceğine de inanmıyorum zaten. Bu bir işte maceradır, keşiftir. Yazar olarak da ister istemez hayat tecrübenle doğru, onun hayat tecrüben doğrultusunda bir takım cebine koyduklarını insan okuruyla paylaşmak istiyor. Bir böyle öğreten adam ya da öğreten madam moduna girmeksizin. İlk kitapta benim 30'lu yaşlarımdı ve de gezginlik yaptığım Uzak Doğu'da sırt çantasıyla ne bileyim aylarca senelerde gezdiğim dönemler de edindiğim tecrübeler üzerine yazdığım bir kitaptı. Bu ise daha kırklı yaşlarıma denk geliyor bu kitabın yaşanmışlığı. Ve de işte son 10 yıldır pole dansla uğraşıyorum. Bence Türkiye'nin geçtiği eşikte Türkiye'de pole dansın bu kadar kendine güçlü bir yer edinmesi zaten başlı başına büyüleyici. Gene o son belki işte 7-8 yıl içinde hayatıma serbest dalış girdi. Önceden tüplü dalışla ilgileniyordum ki serbest dalış çok çok enteresan bir disiplin. Çünkü tüp yok, herhangi bir şekilde nefes almak için bir aparat kullanmıyorsun. Tamamen kendin nefes alıp dalıyorsun ve nefesini tutarak suyun altında uzunca süre var olma kapasitesini sürekli uzatmaya, genişletmeye çalışıyorsun. Bu pratiklerde aslında hem pole dansta hem de serbest dalışta da ister istemez insanın kendiyle ilgili bir takım keşifler gerçekleşiyor. Bunların da belli bir yaş aralığının üstünde bir insan olarak ister istemez şey düşünüyorsun, yani bunun hayattaki karşılıkları nelerdir? Pole dance'daki insanın kendi fiziksel gücünü veya dişil kapasitesini keşfetmesi aynı zamanda bir hayat tecrübesi, veya serbest dalışta nefesini tutarken aynı zamanda fiziksel olarak kendini zorladığın, yani vücudunun en baskı altında olduğu anda kendini rahatlatman gerektiği bir pratik bu. Bunun da tabii ki insan hayatıyla bağlantısı veya işte ne bileyim, ya bu ne anlama gelir? Yani baskı altındayken rahatlamak, bu çok da nefesle ve meditasyonla iç içe bir pratik zaten serbest dalış. Bunlar da sanırım benim için güzel araçlar oldu. Hani dediğin gibi didaktik olup hayat dersi vermeksizin sadece yaşadığım keşifleri ve arayışları ben aslında paylaşmaya çalışıyorum diyebilirim.
Peki Sonam, o zaman söyleşiyi sonlandırmadan önce romanın yazım sürecinden de kısaca bahsedelim isterim. Arıza'nın merkezine seyahatin yayınlanması, yazımı ve yayınlanma sürecinin 7 yıl kadar sürdüğünü anımsıyorum. Bu roman için o kadar beklemedik. Nasıl geçti bu aradaki zaman, iki roman arasında nasıl çalıştın?
Sanırım bir romanı tamamlayıp bitirmiş olmanın getirdiği tecrübe gerçekten ne kadar değerliymiş bunu keşfettim. Tabii insan pek çok endişeye de kapılıyor. Hani yakaladığım şeyi tekrar yakalayabilecek miyim, şudur budur diye. Ama Arıza'nın merkezine seyahati gerçekten 5 yılda falan yazmıştım ve basımıyla beraber 7 yılı bulmuştu. Her şey dans ediyor, başlarken biraz söyledik ya, hani söyleşimizin başında bahsettik, kurgu odaklı kitaplar yazmaya çalışıyorum ben. Bu kurgu işte aslında tek başına yalnız bir yazar işi değil. İyi editoryal çalışma ve paslaşma gerektirdiğini düşünüyorum. Bir dış göze insan çok fazla ihtiyaç duyuyor. Ve ilk romanda da böyle iki kere falan kurguyu değiştirmek durumunda kalmıştım. Tekrar bunları da yaşamak istemediğimden bu kitaba başlarken, yani bütün planı oluşturduğum sırada, ya ben dedim bu kitabı bir editör eşliğinde, editörle paslaşarak yazmak istiyorum. Sevgili Everest yayınları da bu fikri çok sıcak baktılar. Hani ben dünyanın en mükemmel şeyini yazdım, alın basının ötesinde, bu yaratıcı süreçte bir editör ve yazarın el ele çalışması nasıl bir sonuç verir? Bunu ben de merak ettim. Onlar da bu merakımı desteklediler ve sevgili editörüm Didem Ünal Demir'le bu sürece girdik. Ben bu beraber çalışmaya başladığımızda kurgu planını aşağı yukarı oluşturmuştum ama üzerinde yaptığımız çalışmalar çok değerli, çok verimli oldu benim için. Böylece yazar editör el ele bir çalışma sürecinde birlikte keşfetmiş olduk. Bu da sanırım daha belki hatalara daha az yer olmasına veya yazma sürecinin benim için daha da kolaylaşmasına müsaade etti. Çok çok da keyif aldık ve bu bütün sürecin sonunda artık hani arkadaş olduk diyebilirim. Dolayısıyla ilk kitap acılarından sonra çok daha akıcı bir süreç oldu benim için. Bu tecrübelerle inşallah bir sonraki kitapta da cebime koyup bu şeyleri, doneleri çıkarırım, kullanırım diye umuyorum.
Her şey dans ediyor. Yıldızlar, zaman ve gezegenler diye son bir alıntı yapayım. Sonra çok teşekkür ediyorum. Neler olacak şimdi? Neler yapıyorsun? Bu soruyu da sormazsam olmaz.
Valla biraz kitabın çıkmış olmasının keyfini çıkarıyorum. Onun dışında da tabii ki yeni bir kitap fikri üzerine içimde bir şeyler dönüp duruyor. Onun dışında da işte Bodrum'da her zaman gibi çeviridir, yazı işleridir. Yaşayıp gidiyoruz.
Harika. Heyecanla bekliyoruz yeni romanı da. Ve evet, bu vesile tekrar yayında buluşmuş olmak da oldukça heyecan vericiydi benim için de. Umarım heyecanım soruları iyice karmaşık hale getirip de seni zorlamamıştır demek isterim. Evet, Sona Ertekin, Açık Radyo dinleyicilerin yakinen bildiği bir isim. İkinci romanı vesilesi de yeniden Açık Dergi'deydi bu akşam. Görüşmek üzere Sona.
Teşekkürler sen.